Herkese iyi akşamlar. Meraklısını Bilim'de birlikteyiz. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırlıyoruz bu programı. Ve bu haftaki konumuz aslında son zamanlarda hepimizin canını oldukça sıkan bir konuyla, Marmara Denizi'ndeki müsilajla bağlantılı. Atık yönetimi konuşacağız, atıkları konuşacağız, geri dönüşümü ve sürdürülebilir atık teknolojilerini bugün biraz anlamaya çalışacağız. ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden BAGEP ödülü ve L'Oréal UNESCO Bilim Kadınları ödülü sahibi Doktor Zöhre Kurt'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Atık yönetimi oldukça önemli bir konu oldu. Son günlerde bu canımızı gerçekten yakan konuyla birlikte tamamen bunu konuşacak değiliz. Yayının sonunda biraz size müsilajı soracağım ama genel olarak atık yönetimi nasıl yapılmalı? Bu bölümde sizden biraz bunu öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. O yüzden ilk önce şunu sorarak başlayalım. Şimdi atık deyince tam olarak neyden bahsediyoruz ve atıklar nasıl sınıflandırılıyor?
Atık deyince birçok yerde kullanılmayan herhangi bir şeye atık adı verilebiliyor. Ancak hani bunu belirtmek isterim ki atık kişiye göre değişen ya da kuruma göre değişen bir şey olabiliyor. Mesela tuvalete gittiğinizde akan su aslında atık. Atık su diyoruz buna. Ya da attığınız çöp atık olabiliyor. Herhangi bir endüstriden çıkan bir kimyasal atık olabiliyor. Atıkları sınıflandırırken işte evsel atıklar, endüstri atıklar, tehlikeli atıklar olmak üzere farklı kategorilerde bunları sınıflandırabiliyoruz. Ancak atıklar sadece hani kötü ve bertaraf edilmesi gereken şeyler değiller. Atıklar çoğu zaman aslında başka bir endüstriye, başka bir kişiye yarar sağlayabilecek şeyler de olabiliyor. Yani yarar
Sadece kötü
sağlayabilecek.
kullanmak zorunda değil yani
Yani
atık.
aynen atıklar hani havada saldığımız gaz atık olabiliyor. Atıklar gaz şeklinde olabiliyorlar. Sıvıda dediğim gibi atık su şeklinde olabiliyorlar. Katı olarak elde edilebiliyorlar. Bunlar katı atıklar olabiliyor. Aslında hani biz atığı sadece çöp olarak görüyoruz çoğu zaman. Ama atık dediğimiz şey sadece çöp değil. Yani mesela bir inşaat yaparken aldığınız harfiyat malzemesi bile atık olabiliyor. Ki o toprak bildiğimiz, hani bu atık denemeye çalıştığım şey aslında atık bulunduğunuz endüstriye göre farklı bir şekilde değerlendirilebilecek ve karakterizasyonu o şekilde yapılabilecek bir madde olarak değerlendirilebiliyor ve hava, su ve katı madde olarak çıkabiliyor.
Atıklara peki neler yapıyoruz? Geri dönüşümü biliyoruz ya da bir yerde bekliyorlar mı? Nasıl işlemler uygulanıyor atıklara?
Hangi atıklardan bahsettiğimiz önemli tabii ki. Eğer sulardan bahsedeceksek ne yapıyoruz? Hani sifonu çekiyoruz, sular gidiyor. O zaman arıtma tesislerine gönderiyoruz bunları. Arıtma tesislerimiz var sular için. Gaz deyince direkt havaya gidiyor. Yani seyreltme yapıyoruz çoğu zaman. Onun için farklı bacalar kullanıyoruz. Farklı seyreltme metotları var. Yani direkt çevreye veriliyor. En çok hani gördüğümüz ve birebir iletişimde olduğumuz değil mi halk olarak katı atıklar var. Katı atıkları ne yapıyoruz? İşte evimizde çöpe atıyoruz. Çöp kamyonları alıp götürüyorlar. Genelde biz bunu bertaraf olarak düşünüyoruz değil mi? Çöplüklere götürülüyorlar diye. Ama atıklar geri kullanılabiliyor. Dönüştürülebiliyorlar. Geri dönüşüm yapılabiliyor. Yakılabiliyor. Enerji üretimi için kullanılabiliyor. Ya da çöplüklerde farklı şekilde değerlendirilebiliyor. Tabii bu atığınızın ne kadar iyi ayrıştığına bağlı olarak yaptığınız prosesler, yaptığınız bertaraf metotları da ona göre değişiyor. Ve ona göre şekil alıyor. Ve ona göre siz aslında atıkları belki de kullanılabilir şeylere dönüştürebiliyorsunuz.
Bu yakma bir bertaraf etme yöntemi mi?
Aslında eğer iyi tesisleriniz varsa atığı yakabiliyorsunuz. Oradan enerji elde edebiliyorsunuz yakarak. Ve onu başka bir şekilde tekrar kullanabiliyorsunuz yaktığınız atıklarda. Bazı atıklar, özellikle tehlikeli atıklar sadece yakılabiliyor. Çünkü onların bertarafı çok zor olabiliyor. Ve bu şekilde atıklar
Geri dönüşüm kulağa en güzel geleni bunların ve aklımıza ilk plastik geliyor ama plastikten başka neler geri dönüşüm, kağıt tabii ki aynı şekilde, başka neler geri dönüştürülebiliyor?
sınıflandırılabiliyor. Metal cam dönüştürülebiliyor. Yalnız geri dönüşüm değil, belki geri kullanım, yani tekrar kullanım çok daha iyi bir metot olabilir herhangi bir atığın azaltmak için. Ben ondan sonra geri dönüşümün daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Geri dönüşümlerde ne olabilir? Cam çok kolay da geri dönüşebilen maddeler arasında ve metal, alüminyum, yani daha doğrusu eğer şeyleri hatırlarsanız geri dönüştürebileceğiniz kutuların üzerinde vardır. İşte şey, alüminyum kutular, Coca-Cola içtiğiniz mesela kutuları ya da işte cam şişeler, kağıtlar, kartonlar, plastikler, tekstil ürünleri, bunların hepsi geri dönüştürülebiliyor. Hatta lastikleri geri dönüştürebiliyorsunuz. Birçok aslında ürün geri dönüştürülebiliyor. Buradaki en büyük problem şey olabilir. Her şey geri dönüştürülebilecek düzeyde, birçok ürün, yani her şey değil, birçok ürün geri dönüştürülebilecek düzeyde. Bunların ne kadarı mantıklı, ne kadarı ekonomik ve ne kadarı aslında çevreye daha az zararlı yöntemler. Çünkü geri dönüştürürken de siz aslında bir enerji veriyorsunuz, bir salınım yapıyorsunuz ve bu aslında çevreye etkisi olan bir proses aynı zamanda.
Plastiği geri dönüştürmek doğa için iyi bir şey benim uzaktan bildiğim kadarıyla, ama her plastik dönüştürülebiliyor mu ve pratikte de maliyet vesaire sizin bahsettiğiniz sebeplerle dönüştürülmeyen plastiklerle var mı bizim günlük hayatta kullandığımız? Vardır tahminimce neler?
Yani plastik tabii ki, hani herkes bunu söylüyor değil mi? Plastik geri dönüştürülebilir, lütfen plastiğinizi ayırın vesaire. En basitinden plastik poşeti düşünelim. Plastik poşeti kullandınız. Peki bunu geri dönüştüreceğiniz kutunun içerisine siz yıkayıp mı koyuyorsunuz? Eğer yıkayıp koyuyorsanız, o zaman kullandığınız suyun tekrar arıtılması lazım. Çünkü siz o zaman suyu kirlettiniz bir plastik poşeti temizlemeye çalışırken. Ya da işte şey, stretch film, o da plastik değil mi? Onu yıkayıp mı koyuyorsunuz? Koymuyorsunuz. Aynı zamanda eğer geri dönüştürme tesislerine giderseniz, şimdi her plastik neredeyse geri dönüştürülebiliyor ama bazı plastiklerin içerisinde çok daha fazla reçine miktarı var. Bu proseslerin çok daha pahalı, çok daha yatırımlı olması anlamına geliyor. Yüksek sıcaklıklarda çalışması gerekiyor bu tür proseslerin. O zaman siz çok daha fazla enerji veriyorsunuz. Yani bu tür geri dönüşümler, özellikle plastiklerin içerisinde yüksek miktarda reçine varsa, çok tercih edilen, hatta uygulanan bir şey değil. Gene poşetlere gelelim. Poşetler ya da streç filmler, normalde mekanik bir şekilde siz bu plastikleri kırpmak durumundasınız geri dönüştürmeden önce. İncecik poşetler, incecik filmler, bunlar mekanik ayrıştırma ya da kesme işleminde bulunan makinelerde zarar sebebiyet verebiliyor. Çünkü çok ince şeyler aralara girebiliyorlar. O zaman onu tercih etmiyorsunuz. Yani kurtarmıyor sizin prosesinizi böyle bir şekilde çalışması ya da böyle bir risk almanız bu tür makineleri kullanırken. O yüzden aslında her şeyi geri dönüştürebiliyor muyuz? Kulağa mümkünatı var, mümkünatı var, olabilir. Ama normalde pratikte yapılan bir şey değil, ekonomik olarak faydalı bir şey değil. Aynı zamanda çevreye vereceğiniz katkıyı da düşünmeniz lazım. Bu geri dönüşümü sağlayabilmek için en basitinden yıkama örneğinde. Mesela yıkadınız ve atık su oldu. O atık su da arıtılacak. O zaman değdi mi yaptığınız iş bir plastik poşete dönüştürmeye
Bu
çalışırken
yıkama
mesela?
mevzusundan biraz daha bahseder misiniz? Geri dönüştürülmesi için ayırdığımız bir plastiği yıkamamız mı gerekiyor onun geri dönüştürülmesi için?
Geri dönüşüm kutusuna attığınız her şeyin yıkanması lazım. Onun dışında o zaman hani toplanan atıklar ayrıştırıldıktan sonra, ki zaten ayrıştırma da çok zor bir şey. Her atık için değil ama birçok atık için ayrıştırdığınız, onların belirli sınıflara ayrılması lazım. Özellikle plastiklerin. Neden? Çünkü plastiklerin farklı, dedim, termal kategorilere göre ayrılması lazım. Bu reçine miktarına bağlı olarak fark etmişsinizdir belki, bazı plastiklerde 1, 2, 3, 4, 5 gibi numaralar var altlarında. Geri dönüştürülür mü, geri dönüştürülmez mi, oradan anlayabiliyorsunuz. Onları, plastikleri kendi içlerinde ayırmanız çok daha kolaylaştırır geri dönüşümü. Aynı zamanda da tabii ki temiz olmaları lazım. Çünkü onun dışında hani her bir şişe, her bir poşetin başka bir Makine şu anda benim bildiğim kadarıyla her şeyi böyle açıp da yıkayan bir makine yok. Çoğu zaman elle yapılıp açılıp yıkanması, temizlenmesi gerekiyor. Materyallerin tekrar kullanılabilmesi için. O yüzden evet geri dönüşüme koyduğunuz her şeyin aslında temiz olması lazım.
Çok belki basitçe gelecek soru ama yani kirli şekilde atıldığını da biliyorum böyle kutulara. Dolayısıyla o kirli olan malzemeler dönüştürülmüyor mu? Ne yapılıyor onlar o süreçte?
%100 emin, yani ben prosesin içerisinde yani birebir elimle bulunmadım, ayrıştırma işi yapmadım. Ancak proseslerde impüre dediğiniz şeye sebebiyet verdiklerini biliyorum. Yani bu aslında işte şey kirlilik ya da istenmeyen madde getiriyor. Ürünün kalitesini düşürebilir. Geri dönüştürdüğünüz ürün kalitesini düşürebilir mesela. Böyle bir problem. Hani her geri dönüşüm atılan malzeme de alınıp geri dönüştürülmüyor zaten.
Şimdi Türkiye'de geri dönüşüm kültürümüz ne yazık ki çok fazla yok. Mesela Avrupa ülkelerinde hep Avrupa Birliği ülkelerinde çöplerin birden fazla çöp kutusu olduğunu biliriz ya. Bazılarına evsel atıklar konur, bazılarına plastikler konur. Şişeler mutlaka cam şişeler götürülür başka bir yere vesaire. Ama bizde bu kültür çok düşük. Ama insanların bir kısmı geri dönüşüme yine de katkı sağlamaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de geri dönüşüm ne kadar yapılıyor? Bundan da herkes tereddütlü. Çünkü örneğin kendime örnek vereyim. Ben plastiklerimi ayırmaya çalışıyorum ve kağıtlarımı. Ama onları sonra götürüp aynı kutuya attığımda poşetleri, kağıtları, metalleri vesaire bu bana güven vermiyor. Türkiye'de geri dönüşüm ne kadar yapılıyor ve güvenilir mi bunu soracağım.
Zor bir soru sordunuz. Aslında ülkemizde yani ben çalışıp geldim 1 milyon 800 bin ton kadar atığın geri dönüştürüldüğü söyleniyor geçen yıl içerisinde. Ve atığımızın bu yani yaklaşık olarak %20'sinden az bir miktarı ama gene %20'si zaten geri dönüştürülebilir atık olarak adlandırılıyor. Hani %20'nin de işte %5'i kadarına denk geliyor. Aslında bu da çok korkunç bir miktar değil. Ancak birçok yerde geri dönüşüm yani toplanıyor olsa da yapılmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ve tabii bu bir problem. Yani konuşmayı yönlendirmek gibi olmasın da geri dönüşümden ziyade aslında kullanımın azaltılmasının çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Burada bence biraz noksanlık yaşıyoruz. Yani diğer ülkeleri örnek verdiniz Avrupa'yı mesela. Avrupa'da birçok şey şu şekilde değiştirildi. Mesela üretilen malzemeler öyle malzemeler ki aslında geri dönüştürülmesi gerekmeyen malzemeler birçok şeyin. Plastikten bahsediyorsak eğer plastik işte pipet mesela. Pipetler yasaklandı. Plastik pipet kullanamıyorsunuz artık. Onun yerine kağıt pipetler var. Bertarafı çok daha çabuk olan biyo bozulması olabilecek materyallere dönüştürüldü. Artık bu evlere gelen paket servislerde mesela işte size çatal, bıçak bir şeyler verilmiyor. O şeylerde bir azalma oldu. Poşet kullanılmıyor. Zaten biz de aynı şekilde ona geçtik. Ancak o da büyük bir problem biliyorsunuz. Poşet kullanmıyoruz ama markete gittiğimizde gene her şeyi ayrı ayrı poşetlere alıyorsunuz. Ölçerken sebze ve meyvenizi gene poşete koyuyorsunuz. O tabii çok çok büyük bir problem. Hani bu tür şeylerin yapılması çok daha iyi olabilir görüşündeyim. Ama geri dönüşümde mesela ben tekstil atığıyla çalıştım son birkaç yılda. Ondan size örnek verebilirim.
Tekstil
Her atık her
atıkları ile ilgili bölüyorum. Mağazalarda bununla ilgili bir takım çağrılar da görüyoruz. Eski kıyafetlerinizi bize getirin vesaire diye. Ben de hep merak ediyorum. Acaba nasıl geri dönüştürülecek eski bir kıyafetimi diye. Buyurun.
Yani geri dönüşümde bir ayrıştırma yapmanız lazım öncelikle. Tıpkı sizin de söylediğiniz gibi hani her şey bir kutuya gidiyor ülkemizde. Bu bir büyük bir problem. Ancak tekstilde bile mesela eğer tekstil kutunuz varsa onlar da toplu halde geldiği için işte hangisi pamuk, hangisi polyester bunların ayrıştırılmasının yapılması lazım. Yani her koşulda ne kadar siz ayırsanız da geri dönüşüm kutusuna atılan bir şeyin tekrar bir ayrıştırılması lazım. Ve hani Türkiye'de maalesef bu atıkların sınıf şey ayrıştırılırken kullanıldığı tesislerin sayısı çok düşük, çok az. Yani atığınızı alıyorsunuz, başka bir şehre gönderiyorsunuz, o şehirde atıklar ayrıştırılıyor. Ondan sonra geri dönüşüm yapabilmek için de tesis sayınız çok az. O yüzden o ayrıştırdığınız atığı tekrar bir kamyona koyuyorsunuz ya da tıra koyuyorsunuz. Başka bir yere gönderiyorsunuz. Orada geri dönüştürülüyor atığımız. Geri dönüştürüldükten sonra tabii malzeme olmuş oluyor. O malzemeyi de malzemeyi kullanan işte fabrikalara tekrar başka bir tıra bindirip tekrar gönderiyorsunuz. Çok fazla hareket ediyor. Çok fazla yol kat ediyor herhangi bir atığımız. Yani Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesini ben bu geri dönüşüm tesislerinin sayısının azlığının olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden de çok fazla yol da geçiyor zaman. Yolda geçen zaman karbondioksit salınımının artması, işte çok daha fazla benzin kullanmamız, çok daha fazla tır, çok daha fazla insan iş gücü kullanmamız anlamına geliyor. O yüzden aslında üreticilerin bulunduğu yerlere yakın ya da atığın işte bertaraf edilebileceği bu çöplük ya da işte toplanan yerlere yakın geri dönüşüm tesislerinin kurulması çok daha mantıklı seçenekler içerisinde olacak.
Hem atıkları ayrıştıracak olan tesisler az, hem de Türkiye'de bu tip çöp ayrıştırma da pek motive edilmiyor benim yine gözlemlediğim kadarıyla. İşte tek bir çöp kutusu vardır genelde sokaklarda. Bir cam kumbarası ya da kıyafet kumbarası bulmak için bayağı bir yol kat etmeniz ve çöp taşımanız gerekir uzun süre. Bunun gibi birçok problem var gibi görünüyor ama az önce söylediğiniz şey önemli. Aslında geri dönüşümden öte kullanımı azaltmak aslında en doğru çözüm gibi görünüyor. Pipet örneği verdiniz. Bunun gibi birçok plastik kullanımının azaltılmaya çalışıldığını biliyoruz. Türkiye'de de böyle ama şunu soralım günlük hayatlarımız için yine. En çok problem olan, en çok sorun yaratan atıklar hangileri? Hangilerinden daha çok kaçınmamız gerekiyor?
Plastik çok büyük bir problem. Zaten bunu gündeme getirmiştiniz. Plastiklerin özellikle birçoğunun kullanılmıyor olması zaten çevre içerisinde de yaşam zamanlarının çok yüksek olması, yani yüzyıllarca atığın bir şekilde degrede olmaması çok büyük bir problem. Ben plastiği önde tutarım açıkçası, kullanmayalım dediğimiz atıklardan bir tanesi. O da çok kolay bir şekilde zaten çözülebiliyor. Tıpkı hani plastik poşet örneğinde söylediğim gibi, hani biz bir günde ülkece buna geçiş yapabildik. O yüzden aslında hani pipetlerin kaldırılması çok zor bir şey olmayacaktır.
Ya da özgürleneceğim ama bunu hatırlarsanız.
Evet, tabii çok öfkelenildi ama şu anda bir problem yok gibi, değil mi? Gerçi şu andaki sorun ne? Pandemiyle beraber birçok şey hala plastik poşetlerde geliyor. Hani ben online alışveriş yapıyorum, siz de yapıyorsunuzdur. Hani orada mecbur hani herkes 25'er kuruşlarını verip plastik torbaları alıyor. Ben o yüzden azalımın çok iyi giderken birden kötüye gittiğini düşünüyorum pandemiyle beraber. Ama hani yapılmayacak bir şey mi? Çok zor bir şey olarak görmüyorum. Cam çok kolay ayrıştırılabilen bir madde. Tekrar kullanılabilen bir madde. Hani en kolay geri dönüştürülebilen maddelerden bir tanesi. Ben camı çöpte görünce çok üzülüyorum. Çünkü aslında camı çok kolay da ayırabiliyorsunuz. Aynı zamanda öz kütlesi de çok ağır. Normalde onu ayrıştırabiliyorsunuz. Cam şeyleri ayrıştıralım mı bilinçlendirebiliriz açıkçası. Ve en büyük problem hani atıktan ziyade insanları bilinçlendirebilmek. En basitinden hani kaç tane karton Tetra Pak'ın geri dönüştürüp geri dönüştüremeyeceğini biliyor. Ya da kaçımız hangi kağıt atığının gelip geri dönüştürülüp geri dönüştüremeyeceğini biliyor. Hani gazete dönüştürülüyor mu ya da kartonların hepsi dönüştürülebiliyor mu? Bunlar hani önemli şeyler ve bunların eğitimi verilmiyor. Alüminyum aynı şekilde çok kolay dönüştürülebilen bir malzeme. İşte alüminyum folyonuzu kirli bir şekilde atmayın dönüştürmesini istiyorsanız mesela mesajı verilebilir. Ya da işte bu kutu içeceklerinizi ya da konservenizi işte durulayıp yıkayıp koyun. Çünkü onlar da dönüşmüyor. Onları yıkamıyorlar, onları durulamıyorlar. Bunlar önemli. İnsanların bilinçlendirilmesi aslında atın kendisinden ziyade daha büyük bir problem.
Şimdi temiz atmak kolay öğrenebileceğimiz bir şey ama mesela hangi kağıt dönüştürülüyor, hangisi dönüştürülmüyor, bu bir soru işareti. Ben mesela fişe kadar atmaya çalışıyorum örneğin ama bir yandan da düşünüyorum bunu atıyorum ama muhtemelen hiçbir işe yaramayacak diye ya da birçok atık içinde aynı şeyi düşünüyoruz.
Evet maalesef. Fişleriniz geri dönüşmüyor. Onu söyleyebilirim. Ondan eminim. Özellikle de üzerinde film tabak olduğu için onu geri dönüştüremiyorsunuz maalesef.
Teşekkür ediyorum. Bu bilgi gerçekten her gün bir saniyemi kurtaracak olabilir belki. Buradan biyobozulmaya geçelim plastiklerle ilgili. Şimdi hep öğretilen ilkokuldan beri plastiğin çok uzun yıllarca doğada kaldığı, çözülmediği vesaireydi. Bu çözünme denen şey nedir? Biyobozulma ne demektir? Ve biyobozulan madde ne olur? Bunu soralım.
Normalde hani her maddenin dünyada bir ömrü var. Tıpkı bizim gibi hani gittikçe yaşlanıyoruz, gittikçe kötüye gidiyoruz. Maddeler de aynı şekilde yarı yaşam zamanları deniyor buna. Plastiğin üretildiği materyale bağlı olarak, ham maddeye bağlı olarak doğada kalma zamanı da hani çok yüksek. Farklı maddeler farklı zamanlarda kalıyor. Plastik çok uzun süre yaşayabiliyor. Ancak işte ısıyla, zamanla, güneş ışığıyla vesaire bunların hepsinin etkisiyle gittikçe daha ufak parçalara parçalanıyor. Daha ufak parçalara parçalanıyor. Ta ki hani tamamen neredeyse yok olana kadar. Ancak şöyle bir problem de var. Mikroplastik problemini duymuşsunuzdur. Plastik gittikçe daha ufak şeylere parçalanıyor. Mikroplastik oluyor. Mikroplastik gittikçe daha da parçalanıyor. Nanoplastik oluyor. Hani devamında ne olduğu konusunda hani %100 emin miyiz? Değiliz. Çünkü nanoplastikten sonra da tamamen karbondioksit ve suya dönüşüyor mu? Onu bilmiyoruz. Sadece mikroplastiği oluşturan bazı kimyasalların aslında doğadaki bazı organizmalar tarafından yemek olarak tüketilebildiklerini, bu da çok yavaş ve sonunda hani karbondioksit ve suya dönüştürülebildiklerini biliyoruz. Bu proseslerin hepsi tamamen hani degradasyon prosesi. Gittikçe bu materyalin, plastikten bahsediyoruz. Bu aslında neredeyse her materyal için geçerli. Materyalin devamında hani hayatı boyunca geçirdiği proseslerin içerisinde biyolojik olarak bozulmada hani organizmalar tarafından bir materyalin tüketilmesi demek.
Bu mikroplastikler her ne kadar korkutsa da çöpün aslında ya da atıkların belli faydaları olabileceğinden de bahsetmiştiniz başta. Hepimizin özendiği şöyle haberler de duymuştuk hatırlarsanız. Norveç'in çöpü bitti. Çöp satın alacak artık diye. Ve çöpten bir enerji üretmek, iyi bir şey üretmek mümkün gibi görünüyor. Çöp gazı denen şey nedir? Bunu sormak istiyorum. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl enerji üretiliyor çöpten?
Öncelikle bilinçli tüketicimiz olmalı. Ondan %100 size söyleyebilirim, eminim. Neden? Biyogaz aslında çok kolay biyo bozunabilecek maddelerden çıkacak faydalı gaz demek. Bu biyogaz benzeri prosesler atıkların neredeyse her organik atık arıtmada kullanılan bir prosedür. Çevre mühendisleri arkadaşlarımızın hepsi de biliyordur. Normalde eğer ki bir besininiz varsa ki çöp gazındaki besin ne olabilir? Attığınız işte karpuz kabuğu, işte meyve, organik her bir şeyi ayırabilirseniz bu attığınız organik şeylerde bir şekilde anaerobik bir sistemde olabilirse yani kapatılırsa ve fermente olursa bu fermentasyon zaten daha basitçe nasıl anlatabilirim? Yoğurt yaparken yaptığınız prosesler ya da işte sirke üretirken yaptığımız prosesler tamamen anaerobik sistemlerde fermente olursa, anaerobik olarak kalırsa, hani gittikçe oksijen azalır, hiç kalmazsa, o zaman metan gazı üretiliyor. Metan gazı da hani çöp gazı deniyor hani yerel halk olarak. Enerji elde edebileceğimiz bir gaz çeşidi. Bunu toplayabiliyoruz. Ve bu gazı toplayıp ondan enerji elde edebiliyoruz. Ancak bunun en güzel örneği aslında atık su arıtma tesislerinde. Çünkü atık su arıtma tesislerinde zaten atık suyumuz, tuvalet suyunun içerisinde çok fazla organik madde var. Onlardan elde ettiğimiz çamur ile zaten anaerobik bir şekilde biz metan gazını üretiyoruz. Bu her zaman her yerde yapılan bir şey. Yani her Ankara'da görebilirsiniz, İstanbul'da görebilirsiniz, her tesiste var. Oradan aldığımız metan gazını da biz atık su arıtma tesislerinin enerjisi için kullanıyoruz. Bu da hani çöp gazına çok yakın bir proses, çok benzer bir proses. Ve çöp gazı hani bu şekilde üretiliyor. Burada aslında çöp gazını üretmek mantıklı mı değil mi? Belki onun tartışılması doğru olur. Ama hani atıklar çok güzel bir şekilde değerlendirilebiliyor. Bu da onun örneklerinden bir tanesi.
Bu çöp gazından enerji üretmek o kadar da kolay bir süreç değil belli ki. Çünkü çok da yaygın mıdır bilmiyorum ama Türkiye'de yapıldığını duymamıştım ben. Yapıyor muyuz? Yapmıyorsak neden?
Atıklardan çöp gazı üretiyoruz. Evet, üretmeye çalışıyoruz. Ancak bu proses çok kolay bir proses değil. Özellikle de yani toprak atıyorsunuz bunun üzerine. O toprağın anaerobik olmasını istiyorsunuz. Kapalı olması gerekiyor. Doğru dizayn edilmesi gerekiyor. İşte atıkların hiçbir yere kaymaması, gitmemesi gerekiyor. Ve bunun yönetimi oldukça güç. O yüzden Türkiye'de hani her yerde göreceğiniz bir proses değil, çok efektif bir şekilde yapılan bir proses değil. Ancak Mamak'ta görebilirsiniz, Ankara atık arıtmada görebilirsiniz. Orada çöp gazı elde ediliyor. Ya da ne yapabilirsiniz? Organik atıklarınızı alabilirsiniz, reaktöre koyabilirsiniz. Direkt hani depolama yapmadan önce o reaktörün içerisinden gaz alabilirsiniz ki bu proseslerde yapılan, kullanılan prosesler. Ve o şekilde siz o gazı tesisinizdeki enerji tüketimini alternatif olarak kullanabilirsiniz. Tesisinizin enerji miktarını, yani kullandığı enerji miktarını azaltabilirsiniz. Bu da onların örneklerinden bir tanesi.
Daha pratik bir soruyla kapatmak istiyorum bu kısmını konuşacaklarımızın. Tabii. Şimdi daha çok işin bilimsel kısmını konuşmaya çalışıyoruz bu programda ama biraz daha pratik bir soru. Şimdi çöpleri değerlendirmeye bir şekilde çalışıyoruz atıkları ayrıştırmaya kimimiz en azından. Affedersiniz. En azından kimimiz bunu yapmaya çalışıyoruz. Kompost yapanlar var şimdi bu tip modalarda başladı. Bu çok güzel bir şey, toprağın da faydasına olacak bir şey evsel atıkları değerlendirmek için. Ama çok fazla ayrıntı var. Ve bu en azından bilmeyen biri için, alışkın olmayan biri için oldukça yorucu görünüyor. Sizin tavsiye edebileceğiniz ayrıştırma yöntemi evlerimiz için nasıl olur? Yani mükemmel bir ayrıştırma ortamı düşündüğümde böyle onlarca çöp kutusu olması gerekiyormuş gibi geliyor evde ayrıştırmak için. İlla böyle mi olmak zorunda?
Yo, aslında bahsettiğimiz kompost tıpkı bu çöp gazının aslında yaptığı şey, yani büyük ölçekli bir kompost. Eğer ki organik atıklarınızı kompost makinesine koyabilirseniz ki kompost makineleri çok popülerdi ama aslında kompost makinesi dediğimiz şey plastik bir kutu. Kapatıyorsunuz ve hani onun içerisinde çöpler gittikçe kendileri degrede olabiliyorlar. Organik atıkların ayrı, inorganik atıkların ayrı atılması. Aynı zamanda işte tehlikeli atıkların özellikle ayrı toplanması. Tehlikeli evsel atık piller mesela en büyük örnek. O güzel olabilir. Ama bunu evde hani sürekli herhangi bir kutudan ziyade hani piller için ben normalde ben iş yerime götürüyorum ya da başka kutular var. Öyle bir yere koyuyorum. Sürekli evde bir sürü kutu çok mantıklı olmayabilir. Ama camlar, alüminyumlar, kağıtlar, organikler ve diğerleri olmak üzere hani birkaç çeşit atıklar evde ayrıştırılabilir ise onun çok daha faydalı olacağı görüşündeyim. Kaldı ki Avrupa'da bu şekilde yapılıyor. Hani Avrupa'daki yöntem belki uygulanabilir. Belki insanlar bu şekilde bilinçlendirilebilir. Farklı çöp poşeti renklerine göre atıklar ayrıştırılıyor. Hani bunun bilgilendirilmesi işte kitapçıklar olabilir, sosyal medya olabilir. Ne bileyim onunla ilgili oyunlar vesaireler yazılabilir, yapılabilir. Bilinçlendirmenin birçok yolu olabilir. Hani halk bilinçlendirilip en azından işte 5 ana kategoriye ayırabilir ise çöpleri ve o çöpler toplanırken aynı kategorilerde tutulabilirse ve tesisleri o şekilde götürülebilirse çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Hem tesis sayısının fazla olması gerekiyor, yakın olması gerekiyor ki yolda aslında o karbon ayak izini arttırarak o dönüştürme sürecini mantıksız hale getirmesin. Hem çöplerin ayrıştırılması gerekiyor. Biraz daha bunu yapacak artık belediyeler mi, her kim olacaksa ya da ve bunların üzerine de bizlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Ama siz anlatırken yine şeyi düşünüyorum ben. Yani biz ayrıştırsak bile ben şimdi her şeyi götürüp aynı kutuya atacağım. Ayrıştırsam desem
Aynen.
hepsini ayrı plastik poşetlere koymam gerekecek. Bu da
Yok
olacak.
ben de şey düşünüyorum. Şimdi siz ayrıştırdınız. Belki de ayrı kutulara koydunuz. Peki o kutuları toplayan kişiler karıştırırsa bu kutuları birbirlerine. O da bir problem olabilir. Hani burada ne olabilir? Eğer ki hiç ayrıştıramıyorsak ya da ayrı kutularda toplayamıyorsak bu tesislerde ayrıştırma makineleri oluyor genelde ağırlığa ya da öz kütleye bağlı olarak. Bunlar işte neyi çok kolay ayrıştırabiliyorsa daha önce de söylediğim gibi camı, işte metali ve kağıdı mesela çok kolay ayrıştırabiliyor. Hani bu tesislerin kapasite ve uygulamalarına göre belki de hani ona göre ayrı bir kutu atıyorum. Bu kutunun içerisinde sadece cam, işte kağıt ve metal koyun denebilir. Herkesin böyle 5-6 kutusu olmasından ziyade. Hani şuraya geri kalanları koyun. Ama ben organik atıklar için ayrı bir poşet ya da bir sistemin olmasını çok çok daha işi kolaylaştıracağını, çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de hani kontaminasyonu azaltması açısından, yani kirletmemesi açısından diğer sizin temiz olarak koyduğunuz ayrıştırılabilir kısmı.
Buna bir kere daha vurgu yapayım. Artık attıklarımızı, bu bana öğrettiği bir şey oldu bu programın, yani sizin kesinlikle temizleyerek atmam gerektiğini öğrenmiş oldum.
Evet.
Sanırım camlar için de aynı şey geçerli. Yıkamamız gerekiyor
Aynen.
ama az
Ay,
suda.
ay, aynen. Az suda yıkamanız gerekiyor. Evet. Çok
Oldukça
fazla
zor.
yani çok fazla suya koyarsanız da tabii onun da bir etkisi var. Tıpkı makine gibi, hani bulaşık makinesini kullanalım mı kullanmayalım mı diye. İlk başta da çıktığında sizin de anneniz herhalde kullanmak istememiştir. Yani ilk başta hepimiz makine olmasına rağmen elle yıkamaya devam ettik değil mi? Ondan sonra işte enerjiden bahsettik, sabunlardan bahsettik, çok daha az su kullanmasından bahsettik vesaire. Hani bunların hepsi bir optimizasyon. Yani her şey optimizasyon ve sürekli değişen teknolojiler, değişen alışkanlıklar aslında. Yani çevreye vermeye çalıştığımız zaman zaman.
Geri dönüşümle ilgili genellikle bu konular konuşulduğunda tartışılan konulardan biri de şu olur. Yani biz küçük küçük katkılarda bulunmaya çalışıyoruz dünyaya ama büyük fabrikalar asıl büyük zararları veriyor ve bunlar bir işe yaramıyor diye. Bir yandan da tartışma tabii ki bu kısmı var ama Türkiye'de yapılacak çok şey var gibi görünüyor geri dönüşümle ilgili ve bireysel olarak da yapabileceğimiz basit şeyler var gibi günlük hayatlarımıza katabileceğimiz. Ben artık
Evet.
çişlerimi atmayacağım ama camlarımı yıkayacağım. Üzerine geçeceğim
Aynen.
diyor.
Kontrol de çok önemli. Hani her şeyin düzgün bir şekilde ilerlediğini bilebilmek. Tesislerin kontrolü, işte bunlar yapılıyor mu yapılmıyor mu onun kontrolü. Ya da işte çöpü A'dan B'ye götüren kişinin doğru yapması, onun kontrolü vesaire. Hani belki de birbirimizi kontrol etmeliyiz yanlış anlamayarak ya da kırılmayarak. Hani bunu böyle yaptım dediğinde alınmayarak belki o şekilde bir not geçebilirim.
Yapılacak çok fazla şey var. Şimdi buradan müsilajı konuşalım istiyorum. Plastik poşetlerden bahsettiniz. İlk plastik poşetler paralı hale geldiğinde Türkiye'de hepimiz bez çantalar aldık dediğiniz gibi daha fazla dikkat etmeye başladık. Ama sonra salgınla bir titizlik hali geldi hepimize ve artık atıkları önemsememeye başladık. Denizin, boğazın hatta maskelerle dolduğu bile söylendi. Dalgıçlar bunu fark ettiler. Ve bir şekilde biz doğayı ve geri dönüşümü aslında daha çok hatırlamamız gerekirdi salgınla belki ama unuttuk, her şeyi atmaya başladık. Ve sonrasında deniz bize tekrar doğaya aslında ne kadar zarar verdiğimizi hatırlattı bence. Ve şimdi müsilajla karşı karşıyayız. Gerçekten çok can sıkıcı, can acıtıcı bir görüntü. Bugün bir çaba başladı müsilajı temizlemek için ama ne kadar etkili olacak uzun vadede bilmiyoruz. Biraz da bunu konuşalım sizle istiyorum kapatmadan. Çok
Konuşalım.
fazla konuşuldu ama bu atıklar yüzünden oldu değil mi bu mevzu? Burada ne yaşıyoruz biz şimdi? Bize biraz özetlerseniz çok iyi olur.
Biz ne yaşıyoruz? Öncelikle ötrofikasyon nedir? Den başlayabiliriz. Yani normalde siz hatırlarsanız Eymir, Ankara çok güzel bir örneğiydi. Eymir Gölü'nde ya da başka göllerde birden böyle balıkların öldüğünü, gölü tamamen kapladığını görmüştünüz değil mi? Bu genelde tatlı su göllerinde oluyor. Bunu ötrifikasyon diyoruz. Bunun benzerini yaşıyoruz. Biz bu defa denizde yaşıyoruz. Marmara kapalı bir havza, küçük bir deniz. Bunun işte akıntıları tabii ki var, Karadeniz'den, işte Ege'den vesaire akıntılar var. Akıntılarda yani okuduğumuz kadarıyla bir değişiklik oluyor ama aynı zamanda Marmara Denizi'ne hala kat atık dökülmeye başlanıyor. Evsel atıklar dökülüyor. Atık sular zaten derinde şarjla bu denize veriliyor. Aynı zamanda Ergene Havzası var, onu biliyoruz. Ergene Havzası'ndan endüstriyel atık var zaten havzaya veriliyor. Bir atık, sürekli atık alan bir deniz. Ve bu artık serilemeyecek durumda. Atıkların çok fazla olduğu bir durumda deniz. Global ısınmayla beraber de deniz sularının seviyesi, sıcaklığı artıyor. Siz aslında atık dediğimiz şey her zaman atık değil demiştim hatırlarsanız eğer. Hani atık dediğimiz şey aslında yüksek miktarda nitrojen ve fosforun yani başka biyolojik organizmalar için yemek olabilecek şeyleri bulunduran bir ham madde. Siz denize aslında yani başka bir organizmaların büyüyebilmesi için besi vermiş oluyorsunuz. Sıcaklığı da biraz yukarı kaldırıyorsunuz. Biliyorsunuz ki mikroorganizmalar sıcaklık biraz arttığında çok daha fazla üremek istiyorlar, çok daha fazla büyümek istiyorlar. Tıpkı ekmeğinizin yazın daha çabuk küflenmesi gibi. Oradan da alg üretimi başlıyor. Yüksek miktarda alg üretiliyor. Ve gördüğümüz müsilaj problemini görüyoruz. Tabii bu müsilaj problemi tamamen hani denizin içerisindeki oksijen miktarını azaltıyor, denizi tabii ki öldürüyor. Ötrifikasyonun etkilerini gösterecek çok ciddi bir problem. Ama bunun tabii ki en büyük nedenlerinden bir tanesi bizim atıklarımızı oraya atmamız, oraya vermiş olmamız.
Şimdi bir
Yani
temizlik
normalde hiçbir atığı bertaraf ederken ya da hiçbir atığı siz atıktan atı arıtırken seyreltme yöntemini kullanmamanız gerekiyor. Biz aslında atığımızı denize atarak seyrelir, problem azalır düşüncesindeyken şu anda deniz bize hani cevap veriyor. Hayır, siz doldurdunuz, beslediniz şu anda. Bakın çok fazla alg üredi diyor. Ve böyle korkunç bir durumla karşı karşıyayız maalesef.
bir yandan deniz bize hatırlatıyor diyoruz bu şekilde, ama şimdi şu ana kadar bireysel olarak yapabileceklerimizden bahsettik, ama Marmara ile ilgili yapılan bireysellikten çok daha farklı bir durum. Belki de o yüzden kişisel
Aynen.
olarak müdahale etme imkanımız zaten yok, ama ilk yapılması gereken şey atıkların denize akmasının durdurulması demiş oluyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
Aynen öyle. Aynı zamanda Türkiye'deki sanayinin yoğun olduğu bölge de Marmara. Yani o zaman endüstriyel atıkları öncelikle hiçbir şekilde Marmara Denizi'ne akıtmayacaksınız. Evsel atıkların hiçbirini akıtmayacaksınız. Katı atı vermeyeceksiniz. Ve ondan sonra işte eylem planlarına geçeceksiniz. Zaten bu 22 eylem planının hepsini uyguladıktan sonra hani Marmara'nın çiçek gibi olması lazım. Hani bu kadar çok 3 ayda da Marmara uygulayabilirseniz zaten Türkiye'de herhalde bir yıldan daha kısa bir sürede kurtarabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani çok yüksek kapsamlı ve yapılması o kadar kısa sürede mümkün olmayacak planlarımız var diye düşünüyorum.
İnşallah o bahsettiğiniz şekilde denizi tekrar temiz görürüz de böyle bir görüntüyü Türkiye çevresinde de bir daha yaşamayız. Zöhre Kurt, çok faydalı ve çok keyifli bir program oldu benim için. Ve hayatıma katacağım birkaç ipucunu da bana vermiş oldunuz. Umarım izleyiciler de aynı şeyi düşünüyordur. Bir izleyicimiz benim de geri dönüşüm hakkında aklıma takılan konular konuşuldu demiş. Benim hislerimi paylaşmış. Umuyoruz ki bir parça hayatımızda biz de bir şeyleri değiştirebiliriz, ama bireysel değişikliklerle de olmayacağını kabul etmek lazım. Yani en azından bugün atığın ne olduğunu, nelerden biraz daha uzak durmamız gerektiğini de öğrenmiş olduk. Çok sağ olun.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.
İyi akşamlar dileyelim. Merak kısmı bilimde bugün atık yönetimi konuştuk. Sürdürülebilir atık teknolojilerine pek vaktimiz kalmadı bugün, ama geri dönüşümü özellikle anlamaya çalıştık. Merak kısmı bilimde burada her hafta çok kıymetli hocalarımızla onların alanlarından ilginç konuları konuşuyoruz. Bu bu programı Bilim Akademisi ile birlikte hazırlıyoruz. Lütfen siz de bağımsız gazeteciliğe destek olmaya devam edin ki biz de bu programları yapmaya devam edebilirim. Aşağıda Medyascope'un YouTube hesabında katıl butonunu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan bizlere destek olabilirsiniz. Yayınımızı da beğenerek, paylaşarak, yorum yazarak YouTube'un bu yayını çok daha fazla kişiye göstermesini sağlayabilirsiniz. Teşekkürler, iyi akşamlar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.